Merhaba. Kaynaklarınızla hazırladığımız bu derinlemesine yolculuğa bir kez daha hoş geldiniz. Bu defa masamızda hem çok eski hem de çok yeni bir konu var: liderlik. Özellikle günümüzün bu karmaşık dünyasında ideal bir lider nasıl olmalı? Biraz bunun üzerine kafa yoracağız. Elimizdeki ana kaynak, yönetim danışmanı Mustafa Başar'ın yazdığı İdeal Liderlik Modeli, V tipi liderlik başlıklı makale. Bir de profesyonel geçmişine dair kısa bir not var. Misyonumuz ise aslında oldukça net. Başar'ın gözünden önce şu geleneksel liderlik kalıplarını bir anlamak, ardından da doğadan ilham alarak geliştirdiği bu yenilikçi V tipi liderlik modelinin ne anlama geldiğini ve neden önemli olabileceğini çözmek.
Konuya dalmadan önce bence Mustafa Başar'ın kim olduğunun altını çizmek önemli. Çünkü kaynaklarımızdaki nota göre kendisi uluslararası deneyime sahip bir strateji danışmanı. Ama onu farklı kılan bir vizyonu var. İşleri doğru yapmak değil, doğru işleri yapmak.
Bu önemli bir ayrım.
Kesinlikle. Sadece verimliliğe değil, amaca ve anlama odaklanan bir bakış açısı bu. Ekonomi yayınlarındaki yazıları da gösteriyor ki, hani fil dişi kulesinde oturan bir teorisyen değil, sahanın gerçeklerini bilen bir uygulayıcı. Bu arka plan, onun liderlik modelini daha da dikkate değer kılıyor. Yani bu model bir laboratuvarda değil, gerçek iş dünyasının sorunlarına çözüm ararken doğmuş.
Yine de pratikte ne kadar uygulanabilir onu sorgulayacağız tabii. Başar, makalesine çok samimi bir anıyla başlıyor. Tarihe meraklı bir arkadaşıyla yaptığı sohbetten bahsediyor. Ve bu sohbette binlerce yıllık insanlık tarihine damga vuran liderleri temelde dört ana başlıkta topluyorlar. V tipi liderliğin neden bir alternatif olduğunu anlamak için bu temeli hızlıca bir hatırlayalım mı? İlki hepimizin aklına gelen o klasik figür, karizmatik lider. En önde yürür, beni takip edin, yaptığımı yapın der. Gücüyle, cesaretiyle örnek olur.
Evet. İkincisi daha modern bir yaklaşım gibi duran koçluk yapan lider. Bu lider ekibinin arkasında veya yanında durur. Mesajı net, ben sizinleyim, sizi güçlendireceğim ve birlikte başaracağız. Gücü tek eline almak yerine dağıtmayı hedefler. Üçüncüsü ise en geleneksel olanı belki de. Otoriter lider. Geride durur, talimatlar yağdırır. Gidin ve size söylediklerimi harfiyen yapın der.
Çok net.
Dördüncü ve son tipse bilge lider. Onun odak noktası kendisinden sonrasını hazırlamaktır. Sürekli eğitir, motive eder, bir nevi akıl hocalığı yapar.
Evet, bu dört tip aslında liderliğin farklı yüzlerini gösteriyor. Başar da bu kadim kral, komutan ve bilge modellerinin bugünün şirketlerinde, hatta devletlerinde hala yaşadığını söylüyor. Ama benim aklıma şu takıldı. Bu modeller gerçekten bu kadar keskin çizgilerle ayrılıyor mu? Yani iyi bir koç lider aynı zamanda bilge olmak zorunda değil midir?
Kesinlikle.
Ya da zor bir durumda karizmatik liderin biraz otoriter olması gerekmez mi? Mustafa Başar bunları birer kutu olarak mı görüyor, yoksa bir yelpazenin farklı renkleri gibi mi?
Çok yerinde bir soru. Makaleden anladığım kadarıyla Başar bu tipleri katı kategoriler olarak sunmuyor aslında. Bunları daha çok mevcut liderlik anlayışının dayandığı temel arketipler olarak kullanıyor. Onun asıl derdi bu modellerin tek tek yeterliliği değil. Asıl sorguladığı şey şu: bu dört modelin hepsi liderliği eninde sonunda tek bir kişiye, yani bir kahramana indirgiyor.
Evet.
Lider ya en güçlüdür, ya en iyi eğitmendir, ya da en bilge olandır, ya da en sert emirleri verendir. Başar'ın sorduğu kritik soruysa şu: 21. yüzyılın bu kadar değişken, belirsiz ve kolektif akıl gerektiren dünyasında tüm yükü tek bir kahramanın omuzlarına yüklemek hala mantıklı mı? İşte bu sorunun cevabını tarihte değil, doğada araması onun yaklaşımını tamamen farklı bir yola sokuyor.
İşte burası gerçekten de konunun seyrini değiştiriyor. Mustafa Başar, ideal liderlik modelini açıklamak için hepimizin çok iyi bildiği bir doğa olayını. Göçmen kuşların o meşhur V şeklindeki uçuş formasyonunu merkeze alıyor. Bu sadece şık bir benzetme de değil, modelin bütün çalışma prensibini oluşturuyor. Başar'ın makalesinde belirttiği gibi, bu formasyonun çok temel bir amacı var: enerji tasarrufu. O V düzeni, aerodinamik olarak sürtünmeyi ve hava direncini azaltmak için tasarlanmış mükemmel bir sistem aslında.
Aynen öyle. Ve bu sistemin liderlik açısından ilk ve en çarpıcı mesajı da şu: formasyonun en önünde uçan, yani rüzgarı ilk göğüsleyen kuş en fazla eforu sarf eden kuştur.
Yani liderlik bir ödül değil.
Hiç değil. Liderlik burada bir ayrıcalık, bir makam koltuğu değil. En büyük yükü omuzlamak, en büyük fedakarlığı yapmak anlamına geliyor. Arkadaki kuşlarsa öndekinin kanat çırpışıyla oluşan ve yukarı hava akımı denilen bir tür enerji asansöründen faydalanıyor. Bu sayede başarında belirttiği gibi arkadakilerin kalp atış hızları daha düşük oluyor ve kanatlarını daha az çırparak daha uzun mesafe kat edebiliyorlar.
Bu fiziksel verimlilik kısmı çok net ama aklıma şu takılıyor. Kuşlar bunu yapıyor çünkü milyonlarca yıllık evrimsel içgüdüleri var. Enerji tasarrufu yapmaları gerektiğini biliyorlar. Peki bir insan liderin motivasyonu ne olacak? Yani bu modelin fiziksel dünyasından insani ve organizasyonel boyutuna nasıl geçiyoruz? Aradaki köprüyü Mustafa Başar nasıl kuruyor?
Harika bir soru. Çünkü modelin en can alıcı noktası tam da burası. Başar bu köprüyü kurmak için sadece gözleme değil, bilimsel verilere de dayanıyor. Makalesinde ibis kuşları yani kelaynaklar üzerinde yapılan bir çalışmaya atıfta bulunuyor. Bilim insanları bu kuşlara küçük takip cihazları takarak uçuşlarını analiz ediyorlar ve görüyorlar ki kuşlar sürü içinde rastgele uçmuyor. Her bir kuş öndekinin yarattığı hava akımından maksimum faydayı sağlayacağı o mükemmel noktada. Yani fizik kurallarının öngördüğü pozisyonda bilinçli olarak yer alıyor.
Bilinçli olarak.
Evet, bu durumun sadece bir içgüdü değil, aynı zamanda anlık ve dinamik bir stratejik pozisyon alma olduğunu gösteriyor. İşte bu bilinçli pozisyon alma konuyu insan organizasyonlarına bağlıyor.
Anladım. Yani bu sadece lider en çok çalışır demekten ibaret değil. İşin içinde akıllı bir sistem var. Ama asıl bomba şimdi geliyor sanırım. Mustafa Başar'ın makalesinde vurguladığı en önemli nokta bu kuş sürülerinin sabit bir lideri olmaması. En öndeki kuş yolculuk boyunca hep aynı kuş değil. Liderlik sürekli olarak el değiştiriyor.
İşte bu, geleneksel liderlik anlayışını temelinden sarsan bir fikir. Liderlik bir koltuk değil, geçici bir görev, bir nöbet haline geliyor. Ama Mustafa Başar burada çok daha derin ve kritik bir detayın altını çiziyor. Lider kuş sadece yorulduğu için görevini devretmiyor. Bu çok önemli bir nüans. Makaledeki ifadeye göre lider asıl olarak sürünün ilerleme hızının yavaşlayacağını hissettiği an görevini devrediyor.
Bu inanılmaz bir ayrıntı. Yani öncelik liderin kişisel performansı, dayanıklılığı veya ben daha götürürüm inadı değil. Öncelik grubun toplam momentumunu korumak. Hedefe doğru ilerleme hızını.
Aynen öyle.
Lider, ben yoruldum, biraz dinleneyim, bencilliğiyle hareket etmiyor. Eğer ben bu pozisyonda kalmaya devam edersem, benim yorgunluğum yüzünden bütün sürü yavaşlayacak. O yüzden grubun selameti için yerimi devretmeliyim diyor. Sorumluluk bilinci burada bireysellikten çıkıp tamamen kolektif bir amaca hizmet ediyor.
Bu noktayı günümüz iş dünyasına bağladığımızda başaran V tipi liderlik modelinin temel felsefesini görüyoruz. Bu şirketlerdeki en büyük sorunlardan birine, yani mental yorgunluk ve tükenmişlik sendromuna doğrudan bir çözüm önerisi. Başar çok yerinde bir benzetme yapıyor. Tıpkı bir uçağın gövdesindeki metal yorgunluğu gibi tepe yöneticiler de zamanla yıpranır.
Evet, mantıklı.
Yıllarca süren yoğun tempo, stres, bitmek bilmeyen kararlar, bunlar onları zihinsel olarak yorar. Ve bu yorgunluk da kaçınılmaz olarak tüm organizasyonun hızını keser.
O zaman tüm bu parçaları birleştirdiğimizde Mustafa Başar'ın V tipi liderlik modeli netleşiyor sanırım. Bir organizasyonun tepe yönetiminin, yani o piramidin okucunun, sabit bir başkandan, bir CEO'dan oluşması yerine, bu roldeki kişilerin düzenli olarak yer değiştirdiği dinamik bir yapı. Ama bu kulağa ne kadar harika gelse de sormak zorundayım. Bu gerçekçi mi? Yani egoların bu kadar yüksek olduğu bir C-level ortamında bir CEO'nun arkadaşlar ben takımı yavaşlatıyorum, kenara çekilme zamanım geldi demesi ne kadar olası? Bu model insan doğasının o rekabetçi, koltuğuna yapışan yönünü biraz göz ardı etmiyor mu?
Bu modelin önündeki en büyük engel ve en adil eleştiri de bu. Mustafa Başar da bir danışman olarak bu ego ve güç dinamiğinin farkındadır mutlaka. Bence modelin önerdiği şey aslında bu egoyu kişisel bir erdem meselesi olmaktan çıkarıp sistemsel olarak yönetmek.
Sistemsel olarak.
Yani sistem liderin kendi kendine ben yoruldum demesini beklememeli. Sistem lider değişimi için objektif kriterler ve süreçler tanımlamalı. Belki de bu belirli bir süreyle sınırlı başkanlıklar, rotasyonel görev tanımları. Veya performansın sadece bireysel değil takım momentumu üzerinden ölçüldüğü yeni metriklerle mümkün olabilir.
O zaman bu modelin işlemesi için belirli ön koşullar gerekiyor. Her organizasyon bunu öylece alıp uygulayamaz.
Kesinlikle. İşte burada Başar'ın kaynaklarda atıfta bulunduğu bir diğer yazısı devreye giriyor. İsviçre çakısı gibi olmak.
Evet, o göndermeyi ben de fark ettim.
Öne geçip rüzgarı göğüsleyebilecek yetkinlikte olması lazım. Yani çok yönlü bir İsviçre çakısı gibi. Eğer takımda sadece bir tane yıldız oyuncu ve gerisi destek elemanıysa, o yıldız yorulduğunda onun yerini alacak kimse olmaz ve sistem çöker.
Doğru.
Bu model, her üyesi potansiyel lider olan, yetkinlikleri birbirine yakın ve en önemlisi birbirine güvenen ekiplerde çalışabilir. Bu da bizi yetenek yönetimi, kariyer planlaması gibi çok daha derin İK süreçlerine götürüyor.
Yani bu sadece bir liderlik modeli değil, aynı zamanda bütün bir organizasyonel tasarım felsefesi. Modelin en çarpıcı yanı, liderliği kişisel bir unvandan çıkarıp kolektif bir sorumluluğa dönüştürmesi. Liderlik, kim olduğun değil, o an takımın hedefe ulaşması için ne yaptığın haline geliyor. Başar'ın kullandığı diğer analojiler de bu fikri destekliyor. Neden bir ok ucunun V şeklinde olduğunu soruyor. Çünkü bu şekil en az dirençle hedefe saplanmasını sağlar.
Evet.
Ya da süvarilerin düşman hatlarını yarmak için V formasyonunda ilerlemesi. Tüm bu örnekler V formasyonunun hep bir hedefe odaklanma, engelleri aşma ve momentum yaratma ile ilgili olduğunu gösteriyor.
Bu çok önemli bir bağlantı. Dolayısıyla V tipi liderlik tek bir kişinin karizmasına veya bilgeliğine değil, tüm tepe yönetiminin ortak aklına ve birleşen enerjisine dayanıyor. Liderlik, bir kişinin omuzlarındaki ağır bir yük olmaktan çıkıp, tüm takım tarafından paylaşılan ve döndürülen dinamik bir sorumluluğa dönüşüyor.
Bu da dayanıklılığı artırır.
Kesinlikle. Teoride organizasyonu krizlere karşı çok daha dayanıklı, değişime daha esnek ve uzun vadede daha sürdürülebilir kılıyor. Çünkü sistem, tek bir kişinin performansına veya sağlığına bağımlı olmaktan kurtuluyor.
O halde toparlayacak olursak, Mustafa Başar'ın kaynaklarından çıkardığımız temel fikir şu, 21. yüzyılın ideal liderlik modeli, tarihten gelen o tek kahraman lider figürüne dayanmak yerine, doğadan, göçmen kuşlardan ilham alan, kolektif momentuma odaklanan, dinamik ve dönüşümlü bir sistem olabilir. Liderlik bir bayrak yarışı gibi. Önemli olan bayrağı o an kimin taşıdığı değil, bayrağın hedefe en hızlı şekilde ve kesintisiz ulaşması.
Ve bu modeli Başar'ın en baştaki doğru işleri yapmak vizyonuyla birleştirdiğimizde ilginç bir senteze ulaşıyoruz. Belki de bir organizasyon için en temel doğru iş sadece doğru stratejiyi seçmek ya da doğru ürünü üretmek değil, aynı zamanda liderliğin zamanla yıpranmasını ve tükenmesini engelleyecek doğru sistemi kurmaktır. Bu model liderliği varılacak bir sonuç değil, sürdürülebilir bir süreç olarak tanımlıyor. Çünkü bu sistem, bireysel egoları, unvanları veya pozisyonlarını değil, kurumun uzun vadeli sağlığını, dayanıklılığını ve hedefe doğru sarsılmaz ilerleyişini önceliklendiriyor. Sürünün selameti, en öndeki kuşun kişisel arzusundan ve yorgunluğundan daha önemli hale geliyor.
Bu derinlemesine analizin sonunda size üzerinde düşünebileceğiniz bir soru bırakalım. Kendi organizasyonunuzdaki liderlik yapısını bir düşünün. Tüm yükü taşıyan, yorulduğunda tüm sistemi yavaşlatan tek ve sabit bir noktaya mı bağlı? Yoksa ortak bir hedefe doğru ilerlerken liderlik sorumluluğunu paylaşarak birbirine enerji vererek ve en önemlisi momentumu asla kaybetmeyerek ilerleyen bir göçmen kuş sürüsüne mi benziyor? Ve asıl soru şu, mevcut yapınız kaçınılmaz olan o metal yorgunluğuna karşı ne kadar hazırlıklı?